Ayrım 11.
Sayfa 100. Missouri'deki Uluslararası Sanskrit Araştırma Enstitüsü eski bir kahin olan Maharishi Bharadvaja'nın yazdığı bir Sanskrit kitabı çağdaş düşünüş biçimlerine uygun olarak çevirmeyi deneyen ilk kuruluştu. Elime geçen sonuç öyle şaşırtıcıydı ki 1968 güzünde Hindistan'a yaptığım gezi sırasında çevirinin doğruluğunu hem Missouri'ye hem de Bangalore Merkez Koleji'ne giderek denetleme gereğini duydum. Sanskritçe kitabın çağdaş çevirisi aynen şöyleydi. Kuşlar gibi içgüdüyle ister karada ister suda, ister havada hareket eden aygıtın adı Vimana'dır. Gökyüzünde bir yerden ötekine hareket edebilen, ülkeden ülkeye, dünyadan dünyaya. Bilimleri rahiplerince bunlara Vimana denir. Uçan makineler yapmanın sırrı. Kırılmayan, bölünmeyen, yanmayan ve yok edilemeyen. Uçan makineleri oldukları yerde durdurmanın sırrı. Uçan makineleri görünmez yapmanın sırrı. Düşman uçan makinelerindeki konuşmaları ve sesleri duyabilmenin sırrı. Düşman uçan makinelerin içlerinin resimlerini çekmenin sırrı. Düşman uçan makinelerin rotasını anlamanın sırrı. Düşman uçan makinelerdeki varlıkları bayıltmanın ve düşman makineleri yok etmenin sırrı. Kitabın sonraki bölümlerinde makineyi oluşturan 31 ana parçanın kesin tanımları yapılmaktadır. Ayrıca uçan aracın yapımında kullanılan ve bugün bizce ancak 3 tanesi bilinen 16 tür metal saymaktadır. Geri kalanların hiçbiri şu ana kadar çevrilememiştir. Missouri'de yaşı hala bilinmeyen bu kitap üzerinde yapılan deney, eski kitapların çağdaş çevirileri yapıldığında neler ifade edebileceklerini gösteren güzel bir örnektir. Uykularımı kaçıran bir merak, beni her zaman eski Hint kaynak kitaplarına sürüklemiştir. Hint vedalarında ve destanlarında bulunan uçak makineler ve akıl almaz silahlar hakkındaki hayranlık verici ve esrarengiz bilgiler sayılamayacak kadar çoktur. Tevrat güçlü ve canlı anlatımına rağmen bu Hint mücevherlerinin yanında soluk kalır. Asıl kaynaklar hakkındaki merakım, şans eseri doğan bir karşılaşma sonucunda bir kat daha arttı. 1963 yılında Zürih'te küçük bir topluluğa yaptığım konuşmanın sonunda bir Hintli öğrenci yanıma gelerek büyük bir içtenlikle "Bize anlattıklarınızda yeni ya da çarpıcı bir şey buluyor musunuz? Her öğrenim görmüş Hintli, Vedaların ana bölümlerini, dolayısıyla eski zamanlardaki tanrıların uçan makinelerde dolaştıklarını ve korkunç silahlar taşıdıklarını bilir. Hatta Hindistan'da çocuklar bile bilir bunları" dedi. Aslında bu genç adamın amacı yalnızca kuramımı doğrulamak ve bu konuda çok çabuk heyecanlandığım için beni biraz sakinleştirmekti. Ancak çabaları tam tersine sonuç verdi. Bu olayı izleyen yıllarda Hintli Sanskrit bilginleriyle tek yanlı bir haberleşmeye giriştim. Büyük bir nezaketle belirli sorularıma karşılıklar veriyor ve okumama imkan olmayan Sanskritçe yazıların fotokopilerini yolluyorlardı. Bu yazışmalardan pul toplayan arkadaşlarım dışında kimse karlı çıkmadı. Artık huzurum kalmamıştı. Kitaplar yüzünden Hindistan'a gitmem gerekiyordu. 1968 güzünde Missouri eyaletinin başkenti Bangalore'ye gittim. Bangalore, Güney Hindistan'ın öğrenim merkeziydi. Ancak başta bu özelliği hiç dikkatimi çekmemişti. Kente vardığım gün pek şaşırtıcı izlenimler edinmiştim. Dilenciler ve açlık, kanlılar ve iç karartan taksiler, burunlarında elmaslar ve alınlarında kırmızı noktalar olan kadınlar, bakımsız tahta kulübeler ve İngiliz koloni stilinde beyaz saraylar. Sokaklardaki konuşma ve kanlı gözleriyle hantal kutsal inekler, mavim tırak yeşil üniformalarıyla askerler ve sokak kenarlarındaki pis sarı sular ve hepsinden öte burun kemiğimi sızlatan garip bir koku. Deniz aşırı yardımlardan yararlanan Bangalore Üniversitesi en iyi araç gereçlerle donatılmıştı. Geleceğin aydınları burada profesörlerle birlikte çalışarak yeni bilimsel sorunları çözüyorlardı. Koçrap Kültür Merkezi'nden Ramesh, J. Patel ve Ahmedabad Üniversitesi'nden T.S. Nandi gibi uzman Sanskrit profesörleri yardımlarını esirgemediler. Genellikle tek bir telefon konuşması yapılacak görüşmenin yeri ve zamanını saptamaya yetiyordu. Vedaların ve destanların yaşlarını sorduğumda bütün bilginler Hintlilerin ulusal destanı Mahabharata'nın 80 bin beyit halinde ilk kez M.Ö. 1500 yılında ortaya çıktığını söylüyorlardı. Ama destanın özünü sorunca aldığım karşılık ya M.Ö. 7016 ya da 2604 oluyordu. Böylesine eskiye uzanan tarihlerdeki bu olağanüstü kesinlik, Mahabharata'da anlatılan bir savaşta sözü geçen belirli takım yıldızların durumu sayesinde elde edilmişti. Uzmanlar bu astronomik bilgiler dışında destanın yaşı hakkında henüz bir karara varamamışlardı. Tevrat gibi Mahabharata'nın da asıl yazarı bilinmemektedir. Asıl yaratıcısı bir söylentiye göre efsanevi Vyasa'dır. Ancak destanı sözlü olarak aktaran son kişi olan Sauti'nin ilk yazılı ve bütün destanı hazırladığı ileri sürülür. Yıldızlar arası uzay uçuşlarında ortaya çıkacak zaman değişimini hesaplamak için bilgisayarlarına bilgi vermek durumunda bulunan matematikçilere Bangalore'de not ettiğim iki sayıdan söz etmeliyim. Mahabharata'da 1200 tanrı yılı 360.800 insan yılına eşittir. Sanskrit dilini bilmediğim için çılgına dönmüştüm. Çevremdekiler ellerinden geleni yapıyorlardı. Kesinlikle hangi kitap ve hangi bölümlerde üstün silahları, uçan silahları ve uçan makineleri bulabileceğim hemen bildiriliyordu. Birçok kişi telefonlara sarılıyor, kitaplık görevlilerini gelişimden ve görmek istediğim kitaplardan haberdar ediyorlardı. Kesinlikle aradığımı bulabilmem için yanıma istekli öğrenciler katıyorlardı. Ancak sorularıma beklediğim karşılıkların en önemli bölümleri Sanskrit ya da bir başka Hint diliyle yazılı oluyor. Bu durumda bir gün daha bilgili olarak dönmeyi umarak kitaplıklardan ayrılıyordum. Kitaplar hakkında ayrıntılara girerek merakımı giderecek bir otorite bulma umudum daha sönmemişti. Ahmedabad Üniversitesi'nden Profesör Doktor T.S. Nandi ile İsviçre'den mektuplaşmıştım. Kendisiyle Hindistan'da yaptığım görüşmeler sırasında Şefi Profesör Esther Abraham Solomon'la tanıştım. Bayan Solomon 6 yıldır Sanskrit Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir ve Hindistan'daki bütün bilginler onu bu konudaki en büyük uzmanlardan biri olarak nitelerler. Ahmedabad 15 ve 16. yüzyıllardan kalma önemli cami ve türbeleriyle eski bir pamukçuluk kentidir. Sarbarmatik Irmağı'nın kıyısında uzanan kent 1961 yılında kurulan Gujarat Üniversitesi ile tanınır ve nüfusu 1.2 milyon dolaylarındadır. Ahmedabad'ın turistleri çeken bir özelliği vardır, sallanan minareler. Bunların tepesine helezon biçimi bir merdivenle çıkılabilir, çıplak ayakla elbette. Minarelerin dünyada bir eşi daha olmayan bir gariplikleri vardır. Bir grup insan bu minarelerden birini ileri geri hareket ederek sallamaya başlarsa öteki minare de sallanır. Minareler bugüne kadar turistlerin bu maskaralıklarına dayanmışlardır ve görünüşe bakılırsa Pisa'nın eğri kulesini geçeceklerdir. Profesör Nandi, Profesör Esther Solomon'la öğlende buluşabileceğimi bildirirken ilk kata çıkın, adı kapının üzerinde yazar, içeri girin ve rahatınıza bakın dedi. Gözlerimi kamaştıran öğle güneşinin altında yola koyuldum. Aylardan Kasım'dı. Üniversite üzerinde gereksiz hiçbir süs bulunmayan, kireç boyalı iki katlı modern bir binaydı. Bir Avrupalının ilk kez gittiği yerde içeri girip rahatına bakması pek olağan olmadığından girişte beklemeye başladım. Oysa Hintli profesör ve öğrenciler çeşitli ofislere dünyanın en doğal şeyiymiş gibi kapıyı vurmadan giriyorlardı. Bu arada öğretmen-öğrenci ilişkilerinin ne kadar nazik ve resmiyetten uzak olduğuna da tanıklık ettim. Profesör Solomon saat 1'e doğru geldi. Üzerinde basit, beyaz bir sari vardı. 50 yaşlarındaydı. Profesör Nandi benden söz ettiği için olmalı, eski bir arkadaşı gibi karşıladı. İngilizce sürdürdüğümüz konuşmamızı teybe almama izin verdi. Konuşma şöyleydi. Profesör Sanskrit bilginlerinin eski Hint vedaları ve destanlarının Tevrat'tan eski olduğu görüşünde olduklarını söylersem, meslektaşlarınızın bana verdiği bilgileri yanlış mı yorumlamış olurum? Böyle kesin iddialarda bulunamayız ve bulunmamalıyız. Ne eski Hint kitapları ne de Tevrat kesinlikle tarihlenmemiştir. Mahabharata'nın en eski bölümlerinin M.Ö. 1500 dolaylarında yazıldığı kanısı gün geçtikçe güç kazanmaktadır. Ancak bunun bir tahmin olduğu ve destanın asıl çekirdeğini ele aldığı unutulmamalıdır. Doğal olarak bir takım eklentiler yapılmıştır. Mahabharata'nın asıl çekirdeği M.Ö. 1500'den 100 küsur yıl daha geriye gidebilir. En eski kitapların hurma ağaçlarının kabuklarına yazıldığını biliyorsunuz. Ama hurma ağaçları daha ortaya çıkmadan kitapların içeriği sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılıyordu. Taş üzerine yazılmış biçimleri de vardır ama bunlar ülkemizde pek seyrektir. Çalışmalarınız sırasında Tevrat kitaplarıyla asıl Hint kitapları arasında bir paralelliğe rastladınız mı? Kuşkusuz belirli paralellikler vardır ama kanımca bu benzerlik şu ya da bu biçimde hemen hemen bütün halkların efsanelerinde görülür. Yalnız tufan olayını, insanları yaratan tanrıları, göklere kaçırılan kahramanları, bunların kullandıkları silahları düşünseniz yeter. Öyle ama kurgu bilim silahlarından geçilmeyenler, özellikle eski Hint ve Tibet kitapları, ilk aklıma gelenler tanrısal şimşek, Mahabharata'da söze edilen ve bir tür hipnotik bir silah olan ışın silahları, tanrıların atıldığı zaman bumerang gibi geri dönen diskleri ve bakteriyolojik silahları andırır araçlar. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar yalnızca hayali bir tanrısal gücün abartmalarıdır. Eski insanlar önderlerine ve krallarına mistik ve esrarengiz güçler vermeye gerek duyuyorlardı kuşkusuz. Her yeni kuşak bunları çoğaltarak yeni nitelikler de getiriyordu. Bu hayali kavramlar ilkel dönemin düşünce dünyasıyla uzlaşır mı dersiniz? Elbette. Ama bizler de her zaman bilmecelerle karşı karşıya kalıyoruz. Viyana adı verilen uçan nesneler Hint ve Tibet kitaplarında sürekli olarak tanımlanıyorlar. Onlara ne dersiniz? Açıkça söylemek gerekirse onlara ne anlam vereceğimi bilemiyorum. Mutlaka içinde tanrıların savaştığı uçak gibi bir şeyi anlatmak istiyorlar. Yani bu anlatılanları efsane olarak sınıflandırıp bir yana bırakabilir miyiz? Daha doğrusu bırakmalı mıyız? Profesör Solomon bir süre düşündükten sonra teslim olduğunu belirtir biçimde, evet bırakmalıyız dedi. Peki ya bu kitaplar çok eskiden olmuş gerçek olayları anlatıyorlarsa? Garip bir şey olurdu bu. Yani imkansız mı? Bir sessizliğin ardından, bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Dışarıda beni dayanılmaz sıcak bekliyordu. Gereksiz gibi duran bir köprüden geçerek ağır ağır kente yöneldim. Üstüne köprü kurulan ırmak kuraklıktan çay gibi akıyordu. Halıcılar renkli mallarını kurutmak için ırmak yatağına sermişlerdi. Aklıma hep yaptığım görüşme geliyordu. Bu aydın kadın bile sorularıma doyurucu karşılıklar veremiyordu. Beni 10 yılı aşkın bir süredir insanlığın en eski kitaplarını kuramıma uygun biçimde karşılaştırmaya ve belirli olayların anlatımı arasındaki paralellikleri araştırmaya iten Profesör Solomon'un kesin bir karşılık veremediği soruydu. Otelde havalandırma sayesinde biraz kendime gelebildim. Mahabharata'dan rastgele bir sayfa açtım. Karşıma şu bölüm çıktı. Bhrikkhu kendisine gök çadırının boyutları sorulduğunda şöyle karşılık verdi. Kutsanmışların ve tanrısal olanların oturduğu uzay sonsuzdur. Şahanedir o. İçinde birçok hayat bulunur. Sınırlarına varılamaz onun. Onun güç küresinin altında ve üstünde güneş ve ay artık görünmez olurlar. Orada güneş gibi parlayan ve ateş gibi ışık saçan tanrıların kendi ışıkları vardır. Onlar bile göklerin yüce çadırının sınırını göremezler. Çünkü oraya ulaşılması zordur. Çünkü o sonsuzdur. Ama o ölçülemeyen evrenin yukarılarında, çok yukarılarında, alevli, kendi kendini aydınlatan varlıklar vardır. Mahabharata'da anlatılanlar hala geçmişin çözülmemiş bilmeceleri arasındadırlar. Oysa bu eski kitap, Hindistan'da çok ayrıntılı ve özenli bir bilimsel araştırma konusudur. İnsan düşünmeye ve dilleri kullanmaya başlayalı beri, mitler ve efsaneler yaratmış, bunlar binlerce yıl anlatıldıktan sonra, tarihin belli bir döneminde kağıda geçirilmişlerdir. Bu eski mit ve efsanelerin bir bölümünün din ya da temel felsefe durumuna geçmeleri ve insanlığın hareketlerini yönetir olmaları, bir bölümünün ise reddedilmeleri ya da etkisiz kalmaları düşündürücüdür. Bütün eski kitapların ortak özelliği, bölümlerinin ispatının mümkün olmaması ve din olarak kabul edilen bölümlere inanılmasıdır. Eski kitapları günümüzün bakış açısından yorumlamaya çalıştığımızda incelenecek yeni çeviriler bulamayız. Bu bakımdan inanılan ya da reddedilen kitaplar üzerinde çalışmak zorunda kalırız. Bunlar bile dehşet verici bilgiler bulmaya yeter. Ancak bu incelemeler görünüşte inanılan dogmaya itirazda bulunmayı ya da efsanevi kayıtları gerçek olayların anlatımı olarak ele almayı amaçlamış değildir. Paris'teki Sorbonne kitaplığında Kabala'nın 7 cildi üzerinde uzun süre çalıştım. Çalışmamın ürünlerini anlatmadan önce Kabala'nın dünya üzerindeki en geniş kapsamlı ve en düşündürücü gizli öğreti olduğuna kısaca değineyim. Yapıtın kağıda geçirilmesi için ilk atılımın M.S. 1200 yılı dolaylarında yapıldığı sanılmaktadır. Ayrıca Talmud, Musevilerin Kanun ve Yorum kitabı. Gerçekçiliği ve maddeciliğine karşı bir tepki olarak ortaya çıktığı da söylenir. Kabala, Tevrat'taki esrarengiz bildirileri açıklar ve üyelerine eski Musevi kanunlarına gizlenmiş mesajları yorumlar. Kabalacılar kitabın Tanrı'nın buyruğu üzerine yazıldığını söylerler. Kitapta gizli işaretler, simgeler ve matematiksel formüller vardır. Gizli bilgilerin hepsi türlü tanrıların mistik güçlerine bağlanmışlardır. Küçük bir üye çevresine giren ve Kabala'nın sırlarını baştan sona iyice öğrenmiş kişilerin mucize gösterme yeteneğinde oldukları ileri sürülür. Bütün eski kitaplardaki anlatımları gerçek kabul etmek alışkanlığında olduğum için Kabala'daki hikayeleri de olayların hemen ardından yazılmış gerçek kayıtlar olarak ele alıyorum. Bu Kabala'daki gizli düşüncelerin derinliğine inmenin ve dünyamızdan tanrılara uzanan gerçek yolu bulmanın tek yoludur. Kabala'nın 7 öteki dünyası türlü bölümlerde geniş ayrıntılarıyla anlatılmaktadırlar. İşte genel anlamını verdiğim birkaç bölüm. Geh dünyasında yaşayanlar ağaç eker ve yetiştirirler. Ağaçlardan topladıkları her şeyi yerler ama buğday ve öteki tahılları bilmezler. Dünyaları gölgelidir ve üzerinde büyük hayvanlar yaşar. Nesliyah dünyasında yaşayanlar ekmelerine gerek olmayan bitkileri ve fundaları yerler. Yapı olarak ufaktırlar ve başlarında burun yerine soluk aldıkları iki delikleri bulunur. Çok unutkandırlar ve bir işi yaparken neden başladıklarını unuttukları çok olur. Dünyalarından kırmızı bir güneş görünür. Tiziyah dünyasında yaşayanlar başka varlıkların yediğini yememelidirler. Bunlar sürekli olarak yeraltı su kaynakları ararlar. Sarışındırlar ve bütün başka varlıklardan daha inançlıdırlar. Dünyalarında büyük zenginlikler ve güzel binalar vardır. Toprak kurudur ve iki güneş görülür. Tebel dünyasında yaşayanlar sudan çıkan her şeyi yerler. Öteki varlıklardan üstündürler. Dünyaları üstünde yaşayanların yüz biçimi ve renk bakımından değişiklik gösterdiği bölgelere ayrılmıştır. Ölülerini yeniden yaşatabilirler. Dünyaları güneşten uzaktır. Erez dünyasında yaşayanlar Adem'in soyundan gelirler. Adamah dünyasında yaşayanlar da Adem'in soyundan gelirler. Çünkü Adem, Erez dünyasının neşesizliğinden yakınmıştır. Toprağı işlerler ve bitki, hayvan ve ekmek yerler. Genellikle mutsuzdurlar ve sık sık birbirleriyle savaşa tutuşurlar. Geçmişte Tebel dünyasında yaşayanlar bunları ziyarete gelirlerdi. Ama hafızalarının zayıflığı yüzünden ne zaman geldiklerini unutmuşlardır. Arka dünyasında yaşayanlar toprağı ekip biçerler. Yüzleri bizim yüzlerimizden farklıdır. Bütün dünyaları ziyaret ederler ve bütün dilleri bilirler. Karşımıza yine o tanıdık sorular çıkıyor. Kabala'nın yazarları 7 başka dünyadaki varlıkların dünyadakilerden görünüş bakımından ayrıldığını nereden biliyorlardı? Değişik yemekler yediklerini ve gökyüzünde başka güneşler bildiklerini nereden öğrenmişlerdi? Kabala'da dikkate çeken bir başka nokta, insanların aslında cinsel ilişki sırasında birbirlerinin yüzüne bakmadıklarının ve tohum birleşmesinin tek bir varlıkta gerçekleştiğinin belirtilmesidir. Çağdaş kabalacılar, Tanrı'nın Adem'den önce bir başka varlık yarattığını ve bu yaratığın yalnız erkek olduğunu, ancak bu özelliğinin onu çocuk yapmaktan alıkoymadığını ileri sürerler. Söz konusu varlık daha sonraları yılanla ilişki kurmuştur. Kabala'nın temel bölümü olan Zohar kitabı Aramice yazılmıştır ve Kabalacı Tanrı kavramından hareketle Tevrat'ın ilk 5 kitabını yorumlar. Zohar'ın Haham Simon Bar Yohai, M.S. 130-170 tarafından yazıldığı söylenirse de İspanya'da Moses de Leon tarafından sözlü anlatımlardan yararlanılarak 13. yüzyılda kağıda geçirilmiş ve ilk kez 1558 yılında Cremona'da basılmış olması mümkündür. Zohar'da bir dünyalıyla bir argalının görüşmesi anlatılır. Bu ikili konuşmadan dünyayı yerle bir eden bir yangından kurtulan ve Haham Yose'nin önderliğinde yola çıkan mültecilerin kayadaki bir yarıktan ansızın önlerine çıkan değişik yüzlü bir yaratıkla karşılaştıklarını öğreniyoruz. Haham Yose yabancıya sokularak nereden geldiğini sorar. Yabancı karşılık verir. Argalıyım. Yose şaşırır ve sorar. Yani Arga'da canlılar mı var? Yabancı başını sallar. Evet, sizin geldiğinizi görünce mağaradan çıktım ve bu dünyanın adını sormaya karar verdim. Yabancı daha sonra kendi dünyasında mevsimlerin buradaki gibi olmadığını, orada bitkilerin yetişmesi için yıllar gerektiğini ve takım yıldızların dizilişlerinin dünyadaki görünüşlerinden farklı olduğunu söyler. Bu kaydın ardında 700 yıl önce kağıda geçirilen ve basılalı 400 yıl olan 1800 yıllık bir söylenti yatmaktadır. Bu kelimelerin arkasında hangi eski bilgilerin saklandığını bir kez daha sormak isterim. Dünyayı ziyaret eden bir yabancının takım yıldızları, kendi gezegeninde alıştığı biçimin dışında görmesi çok doğaldır. Mevsimlerin o gezegende değişik bir sıra izlemesi ve süreleri de öyle. Bu yargılar hayal olarak nitelendirilip bir yana bırakılamayacak kadar gerçekçidirler. Bir de Diziyan kitabı vardır. İçi simgesel işaretlerle dolu olan kitabın yaşını kimse bilmemektedir. Aslının dünyadan bile eski olduğu söylenir. Yine bir söylentiye göre kitap geçmişte öylesine bir mıknatıs gücüne sahipti ki onu eline alan seçilmişler, anlatılan olayların gözlerinin önden geçtiğini görüyor, aynı zamanda dillerindeki kelimeler yeterli ise ritmik biçimde yayılan itici güçler aracılığıyla kitapta anlatılanları kavrayabiliyorlardı. Bu gizli öğreti binlerce yıl Tibet'te kesin sır olarak saklanmıştı. Bilgisiz kişilerin elinde bu öğretinin çok büyük ölçüde tehlikeli olacağı söylenirdi. Asıl kitap hala var olup olmadığı bilinmemektedir. Kuşaklar boyu kelime kelime kopya edilmiş ve seçilmişler tarafından yeni kayıtlarla yeni bilgiler eklenerek genişletilmişti. Diziyan kitabının Himalayaların ardında ortaya çıktığı ileri sürülür. Kitabın öğretisi bilinmeyen yollarla Japonya, Hindistan ve Çin'e ulaşmış, düşüncelerinin izlerine Güney Amerika efsaneleri arasında bile rastlanmıştır. Günümüz kıta Çin'inin batı kesimlerindeki Kunlun ve Altay Dağı sıralarındaki geçitler ve boğazlarda gizlenen kardeşlik örgütleri aşırı büyüklükteki kitap koleksiyonlarına gözcülük ederlerdi. Bunlar berbat tapınaklarda yaşarlardı. Edebiyat hazinelerini, toprak altı hücreleri ve geçitleri saklarlardı. Diziyan kitabı da bu emin yerlerde gizlenirdi. İlk kilise pederleri bu gizli öğretiyi bilenlerin hafızalarından silmek için ellerinden geleni artlarına koymamışlardı. Ancak bütün çabaları sonuçsuz kalmış, kitaplar kuşaktan kuşağa ağız yoluyla geçmeye devam etmişti. Yabancı ülkelerde bu kitaptan söz edildiğini birçok kez duydum ama kitabın gerçek kopyasını görmüş bir kişiyle hiçbir zaman tanışamadım. Diziyan kitabının korunan, daha doğrusu bilinen bölümleri Sanskrit çeviriler biçiminde bütün dünyaya yayılmıştır. Söylenenlere bakılırsa bu önemli gizli öğreti başlangıçtan beri var olan eski kelimeyi yaratılışın formülünü vermekle kalmaz, insanlığın milyonlarca yıllık evrimini de türlü bölümlerde anlatır. Yaratılışın yedi kıtası Diziyan kitabına göre öyle ilginçtir ki, buraya bir takım bölümleri almadan edemedim.